Kültür sanatı bol bir haftadan sonra, hatta 2 hafta oldu. Evet, minik bir aramız oldu. Şimdi geri geldik. Yeni bir bölümle ben sunucunuz. Kek tabii ki. Bugün biraz kitap, biraz böyle namus kitapla ilgili olarak. Biraz sosyal medya hesaplarımı neden kapattığımı falan anlatacağım. Hadi bölüme geçelim. Eğer beni Instagram'da takip ediyorsanız, ya yani benim kişisel hesabımı, fark etmişsinizdir. Yani şu an takip edemiyorsunuz. Çünkü herhalde bu ne denir? Korona sonrası hani aşırı fazla zaman geçiriyorduk ya ister istemez. Yani sosyalleşmemizle ilgili alışkanlıklarımızı değiştireceğiz gibi bir durum oldu. Ve bu durum beni, belki ben çok etkilendim açıkçası, bilmiyorum. Biraz fazla vakit geçirdiğimi anladım. Bunu şeyden de değil bu arada, hani saatlere bakabiliyorsunuz ya telefonda. Size bir özet veriyor. Instagram'ı bu kadar saat, bilmem neyi bu kadar saat. Ne kadar vakit ayırdığım da değil, tek baktığım şeyin hani Instagram'da gördüğüm şeyler olduğunu fark ettim. Bunun öncesinde de ben burada açıklamıştım. Hani böyle sokakta karşılaşıp 15 dakika muhabbet bile edemiyorsam biriyle, ben onun profilini sessize alıyordum. Ya böyle çok fazla bilgi gibi geliyor bana. Hani eğer ne bileyim ortalama, gerçi ortalama demeye de gerek yok. Ben en son baktığımda 1100 kişi falan takip ediyordum. Tabii ki bunların hepsi aktif değil. Ama yine de özellikle hikaye kısmında storylere daha yoğun kullanıyor sanki insanlar storyleri. Çünkü geçiyor ya, kalkabiliyor hikayeler. Biraz böyle bunalttı beni. Gerçi kimi kişiler daha böyle yoğun kullanıyor hikayeleri. Kimi hiç koymuyor. Öyleleri de var. Yani sonuçta 1100'de sürekli içerik yüklemiyor oraya. Ben ilk bu kararı aldım. Önce dedim ki hani çok takip etmediğim ya da böyle sürekli bilgi almak istemediğim kişileri sessize alayım dedim. Daha sonra baktım ki sadece böyle ilham verebilecek şeyleri takip ediyorum. Daha doğrusu hani onları feed'de görüyorum. Bu da beni rahatsız etti. Çünkü bu sefer ne eğlenceli bir şey, kafa dağıtacak bir şey olmaktan çıktı. Sadece böyle işte tasarımla ilgili, kültür sanat falan. Ve bu çok zorlama geldi. Hani boşluk olduğunda, bilmiyorum siz nasıl kullanıyorsunuz da, ben böyle boşluk olduğunda, ne bileyim işte bir şey bekliyorken, birini bekliyorken direkt elim Instagram'a gidiyor, yani mailden falan önce. Twitter'da yok. Onu da kapattığım için onu da o şekilde açamıyorum ki Twitter daha fena bence. Twitter ve giriyorsun ve 5 dakika sonra moralin yerlerde yani. Ben çok uzun süre kullandım Twitter'ı. Neyse, Instagram'da böyle bir şey oldu ve bir soğudum açıkçası. Bana böyle şeyler oluyor arada. Kaç senedir yani o hesap var. Defalarca bütün resimlerimi silmişimdir. İşte arkadaş listesini değiştirim falan, böyle şeyler yaparım ben. Çok abuk gelmesin size. Sadece bir an böyle sanki çok o sanal yerde yaşıyormuşum hissi geldi. Ve bu tamamen hani benimle ilgili bir şey. O yüzden öncelikle hesabı kişisel hesap yaptım. Daha sonrasında da açıkçası tanımadım ya, birinci elden yüz yüze tanışmadığım kişileri çıkarttım hesaptan. Zor Kadının Podcast'i hesabını her zaman takip edebilirsiniz. Orada da ben genellikle zaten sizin fark ettim projesinde yazdıklarınızı paylaşıyorum. Aslında buradaki amaç da bir topluluk olabilmek. Yani nasıl siz beni dinliyorsanız başka biri de belki benzer sebeplerde benim söylediğim şeylere yakın hissediyor kendini. Birazcık bu duyguyu pekiştirmek aslında. Ben hep söylüyorum, burada bir aracı görevi görüyorum, görmek istiyorum açıkçası. Hani ben tek kaynak değilim de siz de birer kaynak olun. Eğer belki bunu dinlerken, belki dinledikten sonra böyle aklınıza bir şey geldiğinde hani bunu paylaşın ve siz de bu kaynağın parçası olun. Ve böyle bu birbirimizin arasında dolaşabilecek bir şey olsun bu enerji. Hani ben burada tek başıma size bir konuşma yapıyorum. Siz de bundan bir şeyleri alıyorsunuz gibi düşünmek. Yani ben öyle bir yerde değilim. Biraz küstahça olur zaten onu söylemek. Hani bilmişlik de demeyeceğim de hani bir şey öğretmek, birine ilham vermek falan değil yani. Bunlar biraz üstten geliyor bana. O yüzden siz de kaynak olun istiyorum yani yazdığınız şeylerde, paylaştıklarınızda. Zor Kadın Podcast'inin Instagram'ı o şekilde olmaya devam edecek zaten. Arada da işte podcast ile ilgili duyurular olursa, mesela işte geçen hafta olduğu gibi biraz sesim kısıldı. O da herhalde bu geçiş mevsimi muhabbetiyle alakası var. Ve çok fazla buzlu kahve tüketiyorum. Ben hastasıyım buzlu kahvenin. Galiba biraz fazla içtim bu ara. Buzlu kahveyi çok kaçırdım. Sanırım onunla ilgili oldu. Ya da böyle bir anda soğuk bir anda sıcak mı içtim, ne yaptım? Sesim kötüydü yani. O yüzden bir süre 2 haftada bir ya da belki içimden gelirse haftalık olarak enerjim olursa yani devam edeceğim. Birazcık şey olsun istedim aslında. Bölüm üzerine çalışmak istedim. Bu hafta biraz şey oldu, geçen hafta da dahil. Çok fazla film izledim ve izlediğim filmler etkileyici olduğu için böyle çok oturmadı bende. Zaten hesapta da paylaştım. İKSV'nin film festivali vardı bu hafta. Hala devam ediyor. Siz bunu dinlerken de devam ediyor olacak. Belgesel kategorisine geçti. Ve orada izlediğim 3-4 etkileyici film, hani daha çok bizim podcast'te konuştuğumuz konulara yakın olarak onları paylaştım zaten. İKSV'den kalktı ama başka yerlerden bulabilirsiniz. Bugün benim en çok böyle aklımda kalan açıkçası Öbür Kuzu, Otherland oldu. İzlemediyseniz eğer, hani size bir şey söylemek istemiyorum. Ama nasıl yani, filmi anlatmadan da nasıl film hakkında konuşabilirim? Filmi şöyle izleyeyim belki, yani öyle konuşabiliriz. Gerçek hayatta olması belki uç bir örnek. Bir tarikat var işte, bir adam var, kendine çoban diyor, onun yanında kuzuları var. Şimdi komik geliyor olabilir size böyle anlatınca ama sonuçta bunlar bir tarikat. Aslında tarikat olduklarını bilmiyor olabilirler. Yani böyle bir şey düzenleri var işte. Başlarında bir adam, fazla eşi var yani. Tek kişilik falan değil. Yani ne denir? Sadakat üstüne bir ilişki değil yani. 5-6 tane bir hanım var. Ve onlardan aynı adamın çocukları var falan. Ve tabii ki bu kadınlar zorla durmuyor burada yani. Kendi istekleriyle duruyorlar. İzlemesi enteresan. Bu gibi örnekler var çünkü. Hatta Kimi Schmidt'in Enteresan Hayatı diye Netflix'te bir dizi var. Ve bu tarz bir tarikattan kurtulan kadının daha sonraki hayatını anlatıyor. Tabii biraz daha böyle ne denir, kara bir mizah var işin içinde. Böyle üzgün üzgün izlemiyorsunuz yani. Ama bence izlenesi komik bir dizi. Çok salak da gelebilir bu arada size. hafif müzikal şeyi var, havası var, böyle çok renkli. İşte arkada bazen fon müzikleri falan, bunlar şey birazcık çocuk şeyi gibi geliyor ama değil aslında. Yani aşırı kara bir mizahı var gibi Schmidt'in. Netflix'te izleyebilirsiniz onu da. Böyle şeyler özellikle Amerika'da, yani bunun Amerika'da olmasının sebebi de nüfusu çok büyük ve bir yandan da gelişmiş bir ülke olduğu için haber niteliğinde. Eminim Çin'de ya da Hindistan'da da hani bu anlamda nüfusu yüksek ülkelerde de vardır. Ama büyük ihtimalle ortaya çıkmıyor. Hani Amerika böyle şeyler ortaya çıktığında nasıl söylenir, arkasından takibi olabilecek bir sistemi olduğundan dolayı Amerika'da bunun olduğunu biliyoruz. Ama öbür ülkelerde işte dediğim gibi takip mekanizması olmadığında böyle bir durum. Ve izlerken neler hissedeceksiniz bilmiyorum ama birebir böyle bir şey olur diye düşünmeyin bence. Bu neyi sembolize ediyor? Yani bu tarz aralarındaki ilişkiyi görünce, izlerken bunu düşünün bence. Bu anlamda bir hiyerarşi diye bir şey var mı? Yoksa istemeden de olsa hayatımızda birilerini bu anlamda sorgusuz, sualsiz hani dinliyor muyuz, takip ediyor muyuz, önderlik etmesine izin veriyor muyuz? Biraz bu şekilde belki izleyebilirsiniz. Güzel bir film. Ben izlerken epey keyif aldım. Bunlardan bahsederken en son bölümde 100 yıllık yalnızlığı konuşmuştuk. Ben hemen akabininde Kırmızı Pazartesi'ye de okudum. Kırmızı Pazartesi'de bir namus meselesi üzerine, burada da bu arada kitabı sizin için mahvetmiyorum. Zaten biliyorsun Garcia'nın, yani yazarımızın en büyük olaylarından biri. Genellikle daha kitabın ilk sayfasında, son sayfasında ne olacağınızı söylüyor ilk sayfasında. Ama yine de müthiş bir merakla ne olacak acaba, yani iş oraya nasıl varacak diye kitabı okumaya devam ediyorsunuz. Aynı Kırmızı Pazartesi'de durum böyle. Bir namus hikayesi var. Belki buralarda olan olaylara, yani bizim topraklarımızda olan olaylara yakın gelebilir. Latin Amerika'da geçiyor zaten. Benzerlikler var kültürle ilgili. Yani böyle şeyleri de okurken içimden hep şey diyorum. Bu kadınlar ne çekti Allah aşkına, bir rahat bırakın artık. Gerçi burada yani iki taraf için de problemli. Onu görüyoruz. İki taraf için problemli değil. Yani erkekler için bir bekaret durumu olmadığı için. Yani erkek evlenirken bakir mi değil mi, bunun hem böyle bir mekanizması yok, hem de hani ölçülebilecek. Ve tuhaf bir şekilde aslında bu kadınlarda da çok mümkün değil. Çünkü hani biyolojik olarak ne kadar biliyorsunuz bilmiyorum ama hatırlatmakta fayda var. Aslında bekaret zarı dedikleri şey bir kas. Yani aynı vücut, bizim vücudumuzda olan o kaslardan dokusu olarak, yani benzer bir şey. Ve ortasında bir delik var onun. Ve bu delik biyolojik olarak değişebiliyor büyüklüğü. Ve bu delik aslında hani kapalı bir şey var da deliniyor gibi bir durum yok. O delik zaten mevcut. Sadece işte ani, mesela bir düştünüz ya da bisiklete binerken tam o hani bacak kasıklarınızın üstüne bir darbe geldi. Ya da benzer bir şey, mesela çocuklukta. Oraya darbe geldiğinde o kas açılabiliyor, kanayabiliyor. Bu kanama aslında o bekaret, hani seviştikten sonra o kanama aslında öbür kanamayla aynı şey. Çoğu kız çocuğu da oyun oynarken sokakta ya da neyse aldığı darbeden dolayı o zarın büyümesiyle, yani halk arasında bekaretini kaybetmek bunun adı da, biyolojik olarak başka bir şey oluyor aslında. Onu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi bu işin tabii ki biyolojik kısmı. Ama bir de biz sonuçta toplum içinde yaşıyoruz, bireyler de olsak. Ve içine doğduğumuz toplulukların ya da kültürlerin belli adetleri ve kuralları olabilir. Burada bunlara uymak ya da uymamak gibi bir konuyu hani tartışmaktansa, çünkü bu tarz şeyler zaten hani adet ve gelenekler çok fazla sorgulanmaya açık şeyler değildir. Eğer ne bileyim o toplumla yaşamak istiyorsanız, bu kuralları kabul etmek istiyorsanız, bu sizin bileceğiniz bir iş. Hani sadece şeyi hatırlamakta fayda var sanırım. Biyolojik varlıklar olduğumuz için vücudumuza ne oluyor, neden oluyor, bunları bilmek önemli. O yüzden hani bekaret zarının tam olarak ne olduğu, yani çünkü bizim söylediğimiz bekaretini kaybetme olayı aslında sembolik bir şey. Bir anlamı var. Yani biyolojik olarak bizi değiştirmiyor aslında ya da bedenimizle ilgili bize bir değer vermiyor. Çünkü bunu nasıl yorumlayabilirsiniz? Hani doğa aradaki farkı bilmiyor. Bu anlamda biyolojik diyorum. Kişinin bekaretini kaybedip kaybetmemesi toplumda bir değer biçiliyor. O da içinde bulunduğunuz topluma göre değişkenlik gösteriyor aslında. O yüzden nasıl yaşamayı seçiyorsanız, yani hani çünkü bu hakikaten yani bireyin, şimdi bireye kalsın diyeceğim. Başkaları da diyecek ki hayır, işte toplumun ahlak ve düzenini devam ettirmek adına bunun bu şekilde olması lazım diyecek. Ben oraya da bir tartışmaya girmek istemiyorum. Anlatmak istediğim aslında hani soyut olarak anlamlandırdığımız şeylerin biyolojik olarak karşıtlığı nedir? Bunu birazcık düşünelim. Zaten Öbür Kuzu filminde de benzer bir detay var. Kadınlar aylık adet döngülerini yaşarken biz aslında kanama diyoruz ama gerçek bir kan değil aslında. Bir cinsel birleşme yoksa, yani bir sperm o yumurtalarla ne denir? Reaksiyona girmiyorsa o yumurtalar kırılıyor çiftleşme olmadığı için. Ve biz o yumurtayı, yani işte çiftleşmemiş yumurtayı bedenimizden atıyoruz. Ve aslında bu bir kırmızı renkli bir şey. Yani aslında bir kanama yok. Yani bizim bildiğimiz anlamda bir kanama yok. Ama mesela filmde kadınlar ne kadar uzun süredir yani ormanda yaşıyor bilmiyorum da, kadınlar bunu kirlenme olarak, yani adam onlara, çoban onlara öyle söylemiş. Aklınızdan kötü bir şey geçince ya da böyle kirli olduğunuzda, yani kirlendiğiniz anlamına geliyor adet kanaması. Şimdi böyle de baktığınızda sonuçta her kadının belli bir yaştan sonra, hamile kalabileceği yaşa kadar böyle bir aralık var. Ve bu biyolojik bir şey. Yani siz hani mental gücünüzle ben bu ay yumurtlamayacağım diye bir şey yapamazsınız. Hatta bu düzensiz olmaya başladığında hani anormal kabul ediliyor ve ne oluyor? Gidip doktora işte kontrol ettiriyoruz. Sağlık durumumuzda ya da psikolojik olarak da bu yansıyabiliyor. Bir değişiklik mi var? Bir döngüde bir bozukluk mu var? Çünkü beklenilen durum her ay o kanamanın olması. Eğer tabii hamile kalmak istemiyorsanız, yani bir de öyle bir durum var. O yüzden yani bu adetleri, örfleri yaşarken bir de bunun yani biyolojik sebebi nedir? Vücudumuzda tam olarak ne oluyor da hani bu dengeye geliyor. Yoksa öbür konuda, yani tabii ki evliliğe kadar beklemek istiyorsanız, hani bunun sizin için bir önemi varsa bu tamamen sizin bileceğiniz bir iş. Sonuçta önümüzde, hani burada hep söylediğimiz, önümüzde seçenekler olmalı ve kadınlar Yani erkekler bunu daha rahat yaşayabiliyor diye ayrıca ben kadınlar olarak söylüyorum. Önümüzde seçenekler olmalı ve biz o seçenekleri seçebilme şansına sahip olmalıyız. Zaten hani kız kardeşlik kavramının güzel ve ihtiyacımız olan kısmı bu. Yani hem özgürlük talebinde bulunuyorsak, ben sadece kendim için özgür olmak isteyemem. Ben aynı zamanda öbür seçenekleri seçmek isteyen kişilerin de özgürlüğünü savunmak zorundayım. O zaman çünkü özgürlük olabilir. Yani ben tek başıma bir tarafı seçiyorum, öbür taraf da buna uyacak. Öyle bir durum mümkün değil. Yani özgürlük kavramına ters düşüyor. O yüzden ben A seçeneğini seçmekte özgür olabiliyorsam bir B, bir C hani neyse artık onların da öbür seçenekleri, başkalarının da öbür seçenekleri diyelim, onlar demeyelim. Başkalarının da öbür seçenekleri rahatça seçebilme özgürlüğü olması gerekiyor. Altını çizdiğim şey hani neyi neden seçiyoruz bunu bilelim. Birileri bize yönlendiriyor değil de biz bilinçli olarak hani ne yaptığımızı bilelim. Kırmızı Pazartesi de eğer okursanız işte benzer bir durum yaşanıyor. Tabii ki bir edebi ürün olduğu için, edebiyat olduğu için işin içinde daha farklı bir anlatım tarzı var. Ama onun dışında öbür kuzu gerçekten beni etkiledi. Onun dışında bu hafta izlediğim şeylerden biri Berlin'de geçen Cocoon'du. Koza yani. Daha lise dönemlerini anlatıyor. Orada da aslında küçük bir kızın herhalde 15-16 bile değil. 12-13 yaşlarındaki bir kızın kendini keşfetmesini izliyoruz. Burada da eğer hani izlemek isterseniz her ne kadar kız çocuğu hani kendini keşfetme sürecinde etrafından farklı hissediyor ve bir türlü o ait olma şeyini yaşamıyor yani. Filmi izlerken şimdi yine spoiler vermeden dönem dönem böyle suratının inanılmaz asık ve donuk. Kimi zamanda da böyle gülümserken gözleri gülüyor yani. Orada da işte ait olduğun yere yakın olma durumu kişiye nasıl yansıyor? Benim filmde en çok açıkçası o ilgimi çekti. Her ne kadar hikaye hani bir Avrupa başkentinde geçse de Berlin'de aslında her komünitenin, her hani toplumun daha o küçük çekirdeklerinde işte belki bir yukarı sokağa doğsanız hani daha farklı bir hikaye olacak sizinkisi. Ama yine de yani Avrupa'da olsa işte benzer problemler hani kendini ait hissedememe durumu. Ve her ne kadar hikayede LGBT unsurları olsa da yani size yakın olmayabilir bunlar. Ama aslında farklı hissetme ve kendini ait hissetmeme durumu sadece LGBT bireylerine özel bir şey değil. Siz hayat tarzı olarak da belki mesela içine doğduğunuz toplulukla anlaşamıyorsanız belki daha muhafazakar bir hayat istiyorsunuzdur çevrenizden. Ya da onlar muhafazakardır, siz daha özgür olmak istiyorsunuz. Daha yani tersi durumlardan bahsediyorum aslında. Orada da bir yabancılaşma, orada da bir beraber yaşadığın insanlara ait hissetmeme durumu mümkün. Yani bunu o yüzden sadece böyle bir aşk filmi olarak izlemeyin, izlemek isterseniz. Bunu hani kendini henüz bulamamış ama bulmaya başlayan bir ergen olarak izleyin aslında. Onu anlatmaya çalıştım sanırım. Bu hafta izlediğim filmlerden yani. Bende böyle kalıntılar kaldı. Ve keyifliydi aslında bayağı benim için. Bir önceki hafta, 2 hafta önce yani yalnızlık hakkında konuşmuştum. Ve o yalnızlığın bir devamı oldu aslında bende. Ne demek bu? Hani kendimle kalma hali. Yani daha az sosyalleşmek istiyorum. Birazcık daha böyle kendimle kalıp hani evimde pijamalarımla işte filmimi izliyorum, kitabımı okuyorum. Eğer hani izlediğim şeylerden ne bileyim etkilendiysem onlarla ilgili araştırma yapıyorum. Böyle bir dönem benim için. Ve fark ediyorum ki hani eskiye oranla o yalnızlığımla kalmak güzel bir şey aslında. Yani yakın zamanda değil de öncelerinde yalnızlık korkutuyordu beni. Böyle hiç kalmak istemediğim bir durumdu. Hani böyle ufak tefek işler yapıyordum tabii ki ama böyle uzun uzun günlerce tek başıma bir şeyler yapamıyordum yani. Şimdi de yine arada arkadaşlarımı görüyorum ediyorum da kendimle bir şey yapmaktan, bir şeyler yapmaktan zevk almaya başladım. Öyle söyleyeyim. Önceki bölümle de bu şekilde bağlayabiliriz. Önümüzdeki haftalarda da yine devam edecek olan festivaller var. Oradan filmlerden bahsederim birazcık. Onun dışında başka izlediğim şeyler de var. Bu şekilde devam edebiliriz diyorum. Hafiften böyle kapatma durumlarına gelmişken, bu hafta beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Zor Kadın Podcast'inin bir bölümünü daha bitiriyoruz beraber. Ya haftaya ya da ondan sonraki hafta tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.